Ayrım 27. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 217. Lozan'da ilk oturumda neler oldu? Lozan Konferansı'na Türkiye adına katılan heyetin başında yer alan İsmet Paşa belirtilen tarih olan 13 Kasım'da Lozan'dadır. Ancak konferans 20 Kasım'da başlayacaktır. Aradaki boşluğu fırsat bilen İsmet Paşa Fransa'ya giderek yetkililerle görüşecek ve onlardan destek sözü alacaktır. Konferansın ilk günü Türkiye'nin hedeflerini de anlatan İsmet Paşa durumu bir telgrafla icra vekilleri heyeti reisi Rauf Bey'e de bildirecektir. Rauf Bey ise bu konuda TBMM'yi bilgilendirirken Lozan Konferansı'nın genel manzarasını da gözler önüne serecektir. Türk delegasyonu sadece müttefiklerle değil, dedikodularla ve tabii daha önemlisi matbuatla da mücadele etmek zorundadır. Devre 1, Cilt 25, İçtima, Birleşim Senesi 3, TBMM Zabıt Ceridesi, 147. Birleşim, 29-11-1338, 1922, Çarşamba, 1. Celse. Reis, 1. Reis Vekili Hüseyin Avni Beyefendi. Katipler Halil İbrahim Bey, Antalya, Osman Bey, Lazistan. Beyanat. İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekaleti Vekili Rauf Bey'in Hariciye Ahvali hakkındaki beyanatı. İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekaleti Vekili Rauf Bey, Sivas. Efendim, muhterem mebuslardan bazıları son hafta zarfında Hariciye Vekaleti Vekili sıfatıyla gerek Lozan'da toplanmakta olan konferans ve gerekse bazı hususlar hakkında sual sordular. Ve tabii ki kendilerinin bu konudaki suallerine bir an evvel cevap vererek hakikati aydınlatmak mecburiyetindeydi. Ancak engellenmesi kendi elimde olmayan sıhhi mazeretlerin araya girmesiyle bu vazifemi daha evvel ifa edemediğimden çok müteessirim. Bu vesileyle şunu da yüce heyetinizin huzurunda söylemeye vicdani mecburiyet görüyorum ki gerek Ankara'da ve gerek İstanbul'da ve gerekse memleketimizin sair mahallelerinde neşredilmekte olan milli matbuatımız konferans suretiyle cereyan eden müzakerelerden hem yüce heyetinizi ve hem de halkı geniş ölçüde aydınlatmış bulunduklarından dolayı zannediyorum ki vaziyet hakkında uzun müddet havadissiz kalmamışsınızdır. Matbuatın bu hizmetine Hariciye Vekili olarak ayrıca teşekkür ederim. Yusuf Ziya Bey, Bitlis. Reis Bey, ilk evvela sual önergelerine cevap versinler. İcra Vekilleri Reisi Rauf Bey, efendim müsaade buyurursanız Lozan'da devam eden sulh müzakereleri hakkında hükümetimizin temsilcilerinden edindiği hususları özetleyerek yüce heyetinize arz edeyim. Bildiğiniz gibi bundan evvelki maruzatımda da konferansa delegasyonumuzun davet edildikleri tarih olan Kasım'ın 13'ünde Lozan'da her türlü sıkıntıya göğüs gererek bulunduklarını arz etmiş ve fakat mukabil tarafın gelemediklerini de ifade eylemiştim. Daha sonra konferans ayın 20'sinde toplandı. İlk toplantıda İngiltere namına bulunan delegasyon başkanı Lord Curzon tarafından söylenen bir noktaya heyetimizin reisi İsmet Paşa Hazretleri de gazetelerde görülen ve fakat aslının henüz elimize gelmediğini teessüfle söylemeye mecbur olduğum nutukla mukabelede bulundular. Dipnot: Lord George Curzon 1859-1925 yılları arasında yaşamış, Muhafazakar Parti'den milletvekili seçildikten sonra Hindistan Genel Valiliğine atanmıştır. 1919'da Lloyd George'un Yunanlıları Anadolu'yu işgale teşvik etmesine karşı çıkmıştır. Lozan Barış Konferansı'nda İngiliz delegasyonunun başkanlığını yapmıştır. Muhterem arkadaşlar, istiklalimizi temin edecek bir sulha son derece taraftar olduğumuzu yalnız sözümüzde durarak değil fiillerimizle dahi gösterdik ve ispat ettik kanaatindeyiz. Bunun bir an evvel neticelenmesi için de konferansın memleketimizde toplanmasını teklif ettiğimiz hatırınızda olsa gerektir. Bu hususta en büyük fayda haberleşme vasıtalarının zorluklarını düşünerek ve müzakereleri arzumuz dışında uzatmamak ve zamanın uzamasından hasıl olabilecek yanlış anlamaların derecesini nazarı itibara alarak haberleşmenin en emin ve seri olmasını temin edecek bir mahallin seçilmesi arzusuydu. Fakat buna muvaffak olamadık ve Lozan'a gittik. Haberleşme hususundaki bu güçlüklere mukabil müttefik devletler azami kolaylığı göstererek haberleşmemizi temin edeceklerini vaat etmişlerdi. Bu vaatlere rağmen haberleşmelerimiz muntazam olamıyor. Şifrelerde birçok noktaları tekrar ettirmek mecburiyetinde kalıyoruz ve iş uzuyor. Fakat ümit ediyoruz ki gün geçtikçe bu mahsuru ortadan kaldıracaklardır ve daha muntazam ve seri haberleşme temin edilebilecektir. Bu suretle maruzatta bulunmama sebep, baş temsilcimizin açılış nutkunu açık olarak yazdığı telgrafın henüz heyet-i vekile başkanlığına vasıl olmadığını ifade etmek mecburiyetinde olduğumdandır. Yahya Galip Bey, Kırşehir, teessüfe değer, cidden teessüfe değer. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, devamlı. Temsilciler heyetimiz Kasım'ın 13'ünde Lozan'da bulunup da diğer devletler temsilcilerinin bulunmadığını görünce ve 20'de toplanma ihtimali anlaşılınca İsmet Paşa vakitten istifade ederek Paris'e gitmiş ve Fransa Başvekili Monsieur Poincaré ile görüşmüş ve bu mülakattan Lozan'da cereyan edecek müzakerelerin bir tarafın diğer tarafa teklifiyle ve dikte şeklinde değil, eşit hukuk tarzında ve müzakere halinde cereyan edeceği hakkında kanaat getirmiştir. Bundan başka şimdiye kadar denebilir ki davamızın başlangıcından bugüne kadar ilk evvela vaziyetimizi hakkıyla görmüş ve o günden beri derecelerine göre görmek suretiyle hakkımızı bilerek müdafaa etmiş olan Fransız matbuatına bakış açımızı bir kere daha izah etmiş ve bu matbuat vasıtasıyla medeni dünyaya davamızı bütün açıklığıyla, tafsilatıyla arz etmiştir. Fransa'da temaslardan bu surette iki noktadan istifade edilmeye çalışılmıştır. Paris'te diğer bazı temaslarda bulunduktan sonra Lozan'a dönen baş temsilcimiz, orada da yaptığı temaslarından konferansta herhalde haklarımızın sükunetle elde edileceğini ve müzakerelerin mutat olan malum tarzdan fazla bir maniaya tesadüf etmeyeceğini anlamıştır. Bu temaslarında bir nokta daha açıkça kendisine ihsas edilmiştir ki, o da ekalliyetlerin mübadelesi hakkındaki bakış açımızın arzumuza muvafık olarak hallolunabileceği meselesidir. Bildiğiniz gibi gerek yüce heyetinizin ve gerek temsilciler heyetimize verilen ana hatların hedeflediği gayelerimizden biri de bu meseleydi. Bu hususta da kendisine burada ismini ifade eden bir fayda hasıl olmayacak olan hürmete layık kaynaklardan bu tarzda teminat verilmiştir. Konferans Kasım'ın 20'sinde açılmış ve evvelce de haberleşmedeki güçlükler münasebetiyle arz etmiş olduğum gibi nutukların teatisinden sonra konferansın mesai tarzını tanzim edecek olan iç nizamname tertip edilmiştir. Usulen o günkü kayıtların ve merasimin sona ermesinden sonra diğer toplantı gününe kadar geçen zaman ve fırsattan istifa eden baş temsilcimiz, İngiltere Temsilciler Heyeti baş temsilcisi Lord Curzon ile vaki olan temasında tahribat hakkındaki mütekabil iddiaları tarafsızca dinleyeceklerine dair Lord Curzon'un açık bir ifadesini duymuş ve şahit olmuştur. Bildiğiniz gibi her türlü mevcut anlaşmaya aykırı olarak vatanımızın en zengin kısımlarına çıkan ve daha sonra malum tarzda buraları terke mecbur olan Yunanlıların sebep oldukları tahribat tahminin çok üstündedir. Eğer dünyada hak ve adalet varsa, ki vardır, bunların herhalde tamiri ve kimin tarafından da tamir edilmesi lazım geleceği şüphesiz malumdur. Bu suretle beyanatta bulunan İngiltere delegasyonu reisi bu hususu bizim bakış açımızdan gördüklerini ifade etmiş oluyorlar. Bunu memnuniyetle kaydederiz. Daha sonra toplanan heyette temsilciler heyetimiz tarafından Trakya hakkındaki taleplerimiz izah ve müdafaa olunmuştur. Doğu Trakya'da 1913 hududu ve Batı Trakya'da da lazım gelen deliller ve ikna yoluyla halk oylaması usulü talep edilmiştir. Yunan temsilcisi Venizelos, Bulgarlara verilen hududun kabul edilemeyeceğini iddia ve Bulgarlara ticaret serbestisi verileceğini cevaben beyan eylemiştir. Sırp temsilci de Venizelos'u teyit etmiş ve ayrıca tarafsız mıntıka ile askerden arındırılmış bölgelerden bahseylemiştir. Bu maruzatım Edirne'deki hudut meselesine taalluk ediyor ve Batı Trakya'daki misak-ı millimizin tespit edip açıkça söylediği halk oylamasına müracaat meselesini de ifade ediyor. Yani müzakerelere Trakya hudutlarıyla Batı Trakya'da umumi oya müracaat meselesinden başlanmıştır. Ve delegasyonumuzun delilli, ikna edici beyanatına mukabil Yunan baş temsilcisi ile Sırp temsilcisinin beyanatını arz etmiş oluyorum. Romanya temsilcisi de her iki temsilcinin, yani Sırp ve Yunan temsilcisinin bakış açısını teyit eylemiştir. Biz ise herhalde gelecekte de samimi ve karşılıklı menfaat esasına dayalı dostluk tesis emelinde bulunduğumuz Bulgar komşumuza milli hayat ve ekonomilerinin serbestçe gelişmesini temin edecek bir kaynağa taraftar olduğumuzu ifade ettik. Yani temsilcilerimiz bunu ifade etti. Bulgar temsilcileri ise çıkış ve Batı Trakya'nın müttefiklerin emri altında tarafsız kalmasını talep etmişlerdir. Bu talep ve mukabil iddialar üzerine delegasyonumuz hepsine birden bir sonraki toplantıda cevap vereceğini söyleyerek toplantıya nihayet vermiştir. Ancak delegasyon reisimizin bu yoldaki cevabı İngiltere delegasyonunun itirazıyla karşılaşmış ve seri ve hemen cevap verilmesi tarzında mukabil teklif getirmesine sebebiyet vermiş ve bu teklif hakkındaki bakış açısı da ısrar sebebi olmuştur. Daha sonra aynı meselenin müzakeresi için toplanılınca Lord Curzon 1913'te Bulgarlara geçici olarak araziyi terk ettiğimizi ve notalarımızda daima Edirne ve Meriç'ten bahsettiğimizi söylemiş ve devletlerin birlik olduklarını tekrar tekrar iddia etmiştir. Efendiler, bildiğiniz gibi notalarımızda hakikaten Meriç ve Edirne'den bahsedilmiştir. Ancak bu Meriç ve Edirne bahsi, Mudanya Anlaşması'yla Yunan ordu, mülki ve askeri memurlarının hangi hattın arkasına çekileceğini ifade etmek için kullanılmış tabirlerdir. Ve Mudanya Anlaşması da sulh müzakerelerinin devam ettiği müddetçe ve bitene kadar muteberdir. Şu suretle bu tabirler bizi hiçbir veçiyle kayıt altına alacak ve geçerli taleplerimizi iddiada, zaafımızı mucib olarak veyahut hakkımızdan vazgeçtiğimizi gösterecek bir hukuki kayıt değildir. Lord Curzon'un bu iddia tarzına Fransa ve İtalya temsilcileri de iştirak etmişler ve bu bakış açısını teyit eylemişlerdir. Onların kendi bakış açılarınca Türkiye'nin Trakya'daki hududu şu suretle olması lazım geliyor. Meriç'e kadar hudut Edirne kuzeyinde bir noktadan başlayarak ve Meriç tarafından 20-30 kilometrelik bir mıntıka yapılacak ve Cisri Mustafa Paşa, Dede Ağaç, Şimendiferi Beynelmilel olacak ve Batı Trakya Yunanistan'a kalacaktır. Yusuf Ziya Bey, Bitlis, ayıp, ayıp. Rauf Bey devamlı. Sırpların teklifine göre de Karadeniz'den Tunca'ya kadar tarafsız ve 30 kilometrelik bir mıntıka meydana getiriliyor. Ve tarafsız mıntıkanın askersiz hale getirilmesi mümkün görülmüyor. Bizim delegasyonumuzca bunun kabul edilmesi mümkün olmayan bir mahiyeti vardır. Ancak teferruatı anlaşılmadıkça kat'i hükmü vermek imkansızdır. Bu hususun diğer bir komisyonda tetkik ile tespitine ve ona nazaran muhakeme ve mukabil teklif hazırlanmasına karar verilmiştir. Arazi hakkındaki komisyon daha sonra tekrar toplanmış ve baş temsilcimiz İsmet Paşa Hazretleri, Sırp ve Bulgar delegeleriyle Venizelos'un beyanatına cevap vermiş ve cevabında kanaat bahşedecek vesikalar da göstermiştir. Yani paşanın beyanatının esası Yunanistan'ın saldırgan olduğu ve sulhu tehir ettiği ve bu yüzden mesul bulunduğu ve Batı Trakya'nın kaderi Noyli anlaşmasıyla açık bırakıldığı, yani açıkça Türkiye sulhüne ertelendiği ve kaderinin şimdi tayin edilmesi lazım geldiği istatistikler vesaire resmi vesikalarla iddia ve Doğu Trakya hududunun 1913 hududu olması lazım geleceği ve teati edilen notalar tahliye meselesiyle alakadar olduğu cihetle hudut meselesinde bakış açımızı ihlal edemeyeceği ve Bulgarlara bir çıkış verilmesine Türkiye'nin taraftarı olduğu ve Batı ve Doğu Trakya arasında tarafsız bir mıntıka, Dede Ağaç Limanı ve Şimendiferi'nden Bulgarların istifadesi hususlarının komisyonda tetkik edilmesi lazım geldiği izah olunmuştur. Lord Curzon buna cevaben tarafsız mıntıkadan maksadın askerden arındırılmış hale getirilmiş bir mıntıka olduğunu söylemiş ve baş temsilcimiz de keyfiyetin komisyonda tekrar tetkikini talep eylemiştir. Baş temsilcimizin bu teklifi üzerine bu meselenin başlı başına tetkiki için ayrıca bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyon Karadeniz'den Adalar Denizi'ne yani Ege Denizi'ne kadar hududun iki tarafında 35-40 kilometrelik bir mıntıkanın askerden arındırılmasını teklif etmiş ve iş bu mıntıkadaki jandarma kuvvetiyle silahlarını da göz önünde bulundurmuştur. Komisyon askerden arındırılmış mıntıkanın tarafsız mıntıka olması hakkındaki kabule mütemail olmamışlar. Arkadaşlar mukabil tarafın teklif ettiği Karadeniz'den Adalar Denizi'ne kadar 30-40 kilometrelik bir şeridin askerden arındırılmış bir hale konulmasıdır. Biz bunun yalnız askerden arındırılmış değil, tamamen tarafsız bir koridor olmasını teklif ediyoruz. Ve bununla da açıkça sulhperverliğimizi gösteriyoruz. Fakat şimdilik bu talebimize karşı temayül göstermemişlerdir. Ümid ederiz ki Şark'ta, Balkanlar'da hakiki sulhün uzun müddet devamı için hakiki bir unsur olacak bu şekil ilgililerce de kabul edilecektir. Tunalı Hilmi Bey Bolu, öbür tarafta samimi sulh aşıkları bulunmazsa hiçbir şey olmaz. Rauf Bey devamlı, Cisrin Mustafa Paşa ve Dede Ağaç çimendiferlerinden Bulgarlarca da istifade edilmesi için gereken tedbirleri almak üzere ayrıca bir komisyon teşkil edilmiştir. Mebuslardan birisinin sözünü ben de tekrar ediyorum. Dediler ki komisyonlara havale olunan işler çıkmaması istenilen işlerdir. Halbuki sulh müzakerelerinde komisyonlara havale olunan işler süratle tespit edilmesi talep olunan işlerdir. Yahya Galip Bey, Kırşehir. Temenni ederiz ki Cenab-ı Hak sizin sözünüzü doğru çıkarsın. Rauf Bey, devamla. Arkadaşlar, şimdiye kadar kısaca arz ettiğim müzakerelerin cereyanı esnasında bazı hadiselere de delegelerimiz şahit olmuşlardır ki, bunu zikretmeden geçmeyi yüce heyetinize yaptığım beyanatımda mecburi vazifemde vicdanen mükellef olduğum bir vazifeyi tamamlanmamış bırakmış olmaklığım itibarıyla muvafık görmüyorum. Bildiğiniz gibi Garp'ta en çok 8-10 seneden beri milletimiz ve hükümetimiz hakkında hakikatin tamamıyla zıddı denebilecek derecede mühim bir teşkilata malik vasıtalardan istifade etmek şartıyla vahim ve propaganda denilen aleyhtarlıkta bulunulmuştur. Bunlar Avrupa'da olduğundan daha ziyade Amerika'da şiddetli bir surette devam etmiş ve maalesef Türkiye sulhü her ne zaman bahse konu olmuş ise o zaman bir kat daha çirkin çehresini cihana göstermeye ve tesirli olmaya çalışmıştır. Hatırlarınızdadır, bundan evvel Venedik Konferansı bahse konu olduğu sırada memleketimizden bazı muameleler dolayısıyla güzel kabul görmediği fikrine kapılarak çıkan bir Amerikalı, kendi resmi mahfillerinden iltifat yüzü görmeyince İngiliz matbuatından istifade ederek aleyhimize hakikate katiyen muvafık olmayan neşriyatı reva görerek başlamış ve bunu vesile kabul eden müttefik cumhuriyetlerin hakiki tebaası olmaktan ziyade Amerika'nın misafirperverliğinden istifade eden bir çok yabancılar da bu asılsız haberleri dağıtmak ve yaygınlaştırmak suretiyle Amerika kamuoyunu aleyhimize çevirmeye çalışmışlardır. Bu defa da Lozan Sulh Konferansı bahse konu olunca tertiplenmiş ve hakikaten iyi düşünülmüş ve uzun zamanda tertip edilmiş olan bu hareket tekrar meydana gelmiş ve Amerika'da ve Avrupa'nın bazı kısımlarında aleyhimizde Hristiyanlık aleyhtarı olmak, tekrar tehcir yani göç ettirme ve takdil yani katliam ile itham eder tarzda çirkin, her insaflı kalp ve vicdanın nefret edeceği yalanlarla sıvanmış neşriyata, aleyhtarlığa hararet verilmiştir. Efendiler, bunların dayandığı iddialar güya milli hükümetimiz Anadolu'da bulunan gayrimüslim unsurları zorla memleketinden çıkarmaya başlamış ve aşırı milliyetperverlik mesleğini ihtiyar ederek İslam ile Türk'ten başka hiç kimsenin memleketimizde yaşamamasına karar vermiştir. Hacı Şükrü Bey, Diyarbakır, böyle olacak. Rauf Bey, devamla. Ve diğer noktadan da memleketimizde bulunan Amerika eğitim müesseselerinin ve yetimhanelerinin kapatılarak yetimlerin ve eğitim heyetinin ve diğer mensuplarının zorla dışarıya atıldığını yayıyorlar. Yahya Galip Bey, Kırşehir. Ne büyük yalan, ne büyük yalan. Rauf Bey, devamla. Efendiler, hepinizin bildiği ve aramızda bulunan ve en buhranlı ve en hayati dakikalarımızda bizden samimi, kalbi dostluk ve her türlü kolaylık gören ve bunu aynı samimiyetle karşılayan hakiki Amerikalıların şahit olduğu mesele, bu adice neşredilen havadislere tamamıyla terstir. Tekrar ediyorum ve şükran duygusu ile ifade ediyorum ki, bu yalanlara Amerika resmi çevreleri inanmamıştır ve aldatılamamıştır. Hadise şudur. Bildiğiniz gibi milletimiz Harbi Umumi'den sonra da istiklalimizi temin için diğer bir mücadeleye ve daha çetin bir mücadeleye başlamıştır. Harp icabı memlekete girip çıkanlar hakkında azami kaydı yapmak zaruretini hasıl ediyordu. Bu kayıt ırk ve mezhep gözetilmeksizin zaruriydi. Bu bir kaydedir ve harbin zaruri kıldığı bu usul her yerde ve her memlekette aynıdır ve diyebilirim ki en hafifini de biz tatbik etmişizdir. Mücadelemiz uzunca sürdü fakat son zamanlarda Mudanya Anlaşması'yla velev geçici bile olsa müsait şartlara malik olduk. İstikamet hareketini Yüce Meclis'ten telakki eden hükümetimiz bu fırsattan istifade ederek, tekrar ediyorum, her cins ve mezhepten memleket fertlerini bu fırsattan istifade etmeleri için bir ay müddetle harice gidebileceklerini tebliğ etti. Ve iklim ve mevsim icabıyla bir aydan sonra gidememek zaruretini dikkate alarak ve belki hakikaten bilinemez o durumun değişmesi ihtimaline yönelik kayıt koymaya hükümetimiz mecbur olmuştu. İşte efendiler, Hükümetinizin düşündüğü ve millete karşı kendisini vazifeli addettiği bu kolaylığı düşmanlarınız hariç de İslam'ın Hristiyan'a karşı bir hareketi veyahut Türk milletinin müfrit bir milliyetçiliği şeklinde diğer milliyetleri memleketlerinde yaşatmamaya karar verdiği şeklinde ilan edecek kadar zayıf vicdanlılık göstermişlerdir. Yahya Galip Bey, Kırşehir, Yunanistan'a baksınlar. Rauf Bey devamla. Diğer Amerika müesseseleri meselesine gelince, efendiler, Yüce Meclisiniz ve hükümetiniz aramızdaki siyasi münasebet kesilmiş olmakla beraber, Amerika efkarına ve Amerika milletine her zaman hürmetkar ve sevgi dolu bulunmuştur. Necati Efendi, Lazistan, en buhranlı zamanlarda bile onları korumuştur. Rauf Bey devamla, efendiler, Harbi Umumi'de olduğu gibi bu çetin milli mücadelemizde her zaman Amerika müesseselerinden muhafızlık vazifesini bizim cepheden iktisat ettiğimiz askerlerimiz yapmıştır. Yahya Galip Bey, Kırşehir, pek doğru, bir büyük hakikat. Rauf Bey devamla. Milli mücadelemiz zamanında Amerika resmi memurlarının tavsiyeleri halinde herhangi bir müttefik cumhuriyetin tebaası memleketimize diyebilirim ki kendi milletimizin fertlerinden daha müsait şartlar altında serbest seyahat etmişlerdir ve ettirilmişlerdir. Hiçbir zaman şahsi hürriyetlerine en ufak bir kayıt koymak memurlarımızın hatırından geçmemiştir. Amerika eğitim müesseselerine gelince, bildiğiniz gibi Şark-ı Karip yani Yakın Doğu Muavenet Heyet Teşkilatı ile yetimlere nezaret etmekte olan cemiyet her türlü meşru talebini hükümetinize doğrudan müracaat suretiyle ifade etmiş ve hükümetimizde en kısa zamanda ve en yüksek üstü niyetle mesullerini yerine getirmeye çalışmıştır. Son zamanda bu cemiyetin merkezde bulunan ve memleketimizi yakından tanımakta olan temsilcisi, hükümetimize müracaat ederek yetimhanelerinin harici nakline izin verip vermeyeceğimizi sormuştur. Ve izin vermemizi özel surette rica etmiştir. Bu müracaatı dikkate alan hükümetiniz, tekrar ediyorum, son hasıl olan vaziyetin müsait bulunmasından istifadeyi düşünmüş, yani müracaat sahiplerinin istifade ettirilmesini düşünmüş ve bu müracaat yerine getirilmiştir. İşte efendiler, bu kadar samimi düşüncelerle tarafların müracaatları üzerine anlaşılarak halledilen ve tarafların memnuniyetlerine yol açan bir mesele dünya kamuoyuna karşı Amerika memurlarını, Amerika eğitim müesseselerini yaka paça hudut haricine atıyorlar şeklinde ilan edilmiştir. Efendiler, bu apaçık yalandır ve yalnız teşekkür sebebidir ki gerek içimizde bulunan Amerikalı memur dostlarımız ve İstanbul'da bulunan resmi memurları kuvvetle ümit ediyorum ki merkezi hükümeti bu gibi yalanlara inanmıyorlar. Hakikati yakından görüyorlar ve inşallah bu muzır insanların telkinlerini yakında iptal edip düzelteceklerine şahit olacağız. Diğer taraftan efendiler, hakikaten milli davamızın başlangıç tarihinden itibaren ilk milli maksadımızı tetkike başlayan ve anladıkça cihan matbuatının hepsinden evvel bakış açımızı kabul ettiklerini, hakikat olarak cihana ilan eden ve bu suretle istiklal aşığı Fransız milletinin hakkımızdaki nazarlarını doğru yola sevke en büyük yardımı olan ve milletimizin her zaman takdirle yad edeceği Fransız matbuatını da aleyhimize çevirebilmek için diğer bir hileye müracaat etmişlerdir. Efendiler, bu teşebbüste bulunanların kimler olduğunu söylemek zannediyorum fazladır. Hepiniz bunların kim olacağını acı hatıralarla biliyorlar zannederim. Malum sesleri. Bu teşebbüs de şöylece başlıyor. Güya Allah'ın yardımıyla mazhar olduğumuz son zaferler milli fikirlerimizi heyecanlandırıp, bizleri fikri sükunetten mahrum bırakarak dahilde bulunan ve Türkiye ait olmayan her müesseseyi yıkmak kararını verdirmiştir. Ve bu meyanda Fransız eğitim müesseselerini de kapatmaya teşebbüs etmişizdir. Nebil Efendi, Karahisar'ı sahip, dipnot, Ahmet Nebil Yurteri, 1876-1943 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Karahisar'ı sahip, yani Afyon Karahisar milletvekilliği yapmış din adamı. Bu karar meclisten mi çıkmış? Rauf Bey, devamla. Evet, hariçteki meclislerden tertip edilmiş ve ortaya atılmıştır. Efendiler, bunun da ne kadar çirkin düşüncelerin mahsulü olduğunu söylemeye hacet yoktur. Fransız eğitim müesseselerinin memlekette faaliyet icra etmesini biz Türkler şu tarzda telakki ediyoruz. Fransız marifinin nuruna muhtacız, aynı zamanda bu nurdan milletimizin evlatlarının istifadesine son derece taraftarız. Fakat evlatlarımızın bu nurdan istifade etmesi lazımdır. İstifade edebilmesi için Türkçe okunması lazımdır. coğrafyamızın evlatlarımız tarafından bilinmesi lazımdır. Tarihimizin evlatlarımız tarafından bilinmesi lazımdır. Ve benim kanaatim Fransız hayırperver insanlarının arzusu da bundan başka bir şey değildir. Herhalde Fransız eğitim müesseselerinin memleketimizde tesisinden maksat Türkleri Fransız yapmak değildir. Türkleri Fransız dostu yapmak, Fransızları da Türk dostu yapmaktır. Ve bu gayeyi temin edecek Fransız müesseseleri bizim için kovulmuş değildir. Muteberdir ve bu husustaki nizamnamelerimiz aynı şartları ihtiva ediyor. Bundan fazla hiçbir kayıt yer almıyor. Efendiler, bundan başka hükümetiniz şahit olmuştur ki, bizim teftişimizi kabul etmeyen bir ecnebi mektep, coğrafya dersi olarak, mektepte bu vatanın evlatları da dahil olduğu halde, İzmir'i Yunanistan, Şark vilayetlerini Ermenistan diye öğretmeye kalkışmıştır. Kahrolsun sesleri! Efendiler, biz dostlardan dostluk bekleriz. Küçük yaştaki evlatlarımız için bu memleket hakkında yanlış malumat vermeyi ve memleketimizi yanlış tarzda anlatacak teşebbüsleri reddederiz. Ve bit tabii buna müsaade edemeyiz. İşte efendiler, müsait bulunmadığımız hususlar hakikate aykırı meselelerdir. Yoksa Hakk'ın her vakit memleketimizde tecellisi taraftarıyız. Hakk'ın memleketimizde en yüksek ve muhterem bir mevkii vardır. Sulh müzakerelerine dair temsilciler heyetinizin hükümetinize bildirdiği hususları bir defa daha özetleyecek olursam anlaşılır ki, müzakereler Trakya'daki hudutlardan başlamıştır. Ve Batı Trakya'daki referandum meselesini de ihtiva ediyordu. Hudutlar hakkında arz ettiğim gibi bir şerit tasavvur ediliyor. 30-40 kilometre arzında buna kara ağaçı bize terk etmemekle başlıyorlar. Meriç'in sağ şahilini gösteriyorlar. Biz 1913 hududunu istiyoruz ve bunu müdafaa ediyoruz. Ve bu müdafaada sevdat edeceğiz. Efendiler, Edirne'nin Türk olduğunu kabul edip de kara ağaçı veririz demek Edirne'yi iktisaden imha etmektir. Efendiler, biz yaşamak için çalışıyoruz. Kapalı şekiller içinde boğulmak için çalışmıyoruz. Böyle bir takım kelimeler altında tedrici ölüme mahkum olmayı kabul edemeyeceğiz. Evimizin kapısını taşla ördürmeyeceğiz. Edirne'nin Türk olduğu gibi kara ağacın da Türk olması lazımdır. Şiddetli alkışlar. Batı Trakya meselesine gelince, efendiler, davamız haktır ve bu davada kendimize talep yolunda hiçbir cihet yoktur. Müttefik devletler ve büyük devletler Batı Trakya'nın mukadderatının hallini Türk sulhuna kendileri dahil etmiştir. Bugün Türkiye ile hasımları arasında sulh bahse konu oluyor. En samimi sulh hisleri ve arzusuyla konferansa iştirak ettik ve bu hissimize zerre kadar halel gelmemiştir. Sulh perverliğimize devam edeceğiz ve biz sulh aleyhtarlığı gösterebilecek bir şey yapmayacağız ve böyle bir zanna meydan vermeyeceğiz. Ümid ederiz ki karşı tarafımızdakiler de aynı hisle doludurlar ve bu surette inşallah sulha nail olacağız. Efendiler, Batı Trakya'da referandum istiyoruz ve bu yalnız bizim talebimiz değildir. Medeni cihanın talebidir. Bunda esas kanaatimiz 20. asırda insanların koyun sürüsü gibi şuna veya buna satılamayacağı, verilemeyeceği noktasını teşkil eder. Batı Trakya'da yüz binlerce insan vardır. Bize verin demiyoruz. Fakat filana verin demek de kimsenin hakkı yoktur. Kimi istiyorlarsa, nasıl idare istiyorlarsa oradaki insanlar buna kayıtsız şartsız karar vermelidir. Bu hakkı müdafaadan başka bugün medeni cihanın ortaya attığı ve ısrar eylediği, hatta hayatını tehlikeye atarak müdafaasını kabul ettiği bir haktan başka bir şey değildir. Orada efendiler, hayat ve namuslarını muhafaza için senelerce en büyük tehditlerin ve en müthiş tazyiklerin altında mevcudiyetini, istiklallerini muhafazayı gaye edinmiş en güzide insanlar yaşıyor. Bunlar evvelce de dediğim gibi koyun sürüsü gibi müzayede pazarına konamaz. Yasin Bey, Gaziantep. Antakya İskenderun gibi. Rauf Bey devamlı. İşte efendiler, hükümetimizin genel kurulunuza bugün arz edebileceği hususlar bunlardan ibarettir. Ayrıca temsilcimizle İngiliz temsilcisi arasında hususi surette bahse konu olmuş olan bir de Musul meselesi vardır. O da bir konuşma şeklinde cereyan etmiştir. Henüz bir resmi mahiyeti olmaması lazım gelir. Yüce Meclisinizin ve zannediyorum bugüne kadar cihanın malumudur ki Musul vilayeti misak-ı milli hudutlarımıza dahildir. Dahildir sesleri. Bu hususta İngiliz temsilcilerinin muhalif fikirde olduğu anlaşılıyor ve konuşma da gaz madenlerini kapsıyor. Efendiler, iktisadiyatta yüce heyetinizce kabul edilen mesleği tekrar özetle arz edersem zannedersem pek hata etmemiş olacağım. Hükümetimizin iktisadiyattaki umumi şartları ticaret serbestliği meselesidir. bir memleketteki servet kaynağından istifade etmek demek, o memleketin o kısmını ele geçirip işgal etmek demek değildir. Efendiler, Türkiye ve milletin toprakları elde edilemez. Asırlardan beri ispat ettiği gibi babalarının evladı olmaya layık olduğunu son mücadelesiyle de ispat etmiştir. Ve müstakildir. Eşit şartlar altında memleketimizdeki servet kaynaklarından kanunlarımıza itaat etmek, şartlarımıza riayet etmek suretiyle istifade edebilirler. Fakat ondan istifade etmek gayesiyle topraklarımızı elde etmek, memleketi alacağım demek çürük bir dava olur. Efendiler, konferans hakkında müsaade buyurursanız bu malumatımın özetini bu kadarla arz etmiş olayım. Daha sonra alacağımız malumatı yüce heyetinize ilk ve münasip bir zamanda arz edeyim. Adalar meselesi var sesleri. Evet, adalar meselesine dair müzakere başlamıştır. Çanakkale'ye civar olan ve Yunan işgali altında bulunan adalar hakkında müzakere ediliyor. Yüce heyetinize etraflıca arz edilecek bir şekilde henüz bir zemin hasıl olmamış ve bize gelmemiştir. Gelince onları da arz ederim. Efendim, bu hafta zarfında muhterem mebuslardan bazı zevat hariciye vekaletinden sual sormuşlardır. Müsaade buyurursanız ve fazla uzatmış olmazsam, bu suallere de cevap vermeye hazırım. 27. ayrımın sonu. Sayfa 227.